Ayrımaltı kanun dışında Cengiz Erdinç, Murat Toklucu. Sayfa 44. Abone ve ilan işleri. Habil Adem ekibiyle yeni işler geliştiriyordu. Başlangıçta başka gazeteler adına abone ve ilan topladı. Fakat foyası çabuk meydana çıktı. Vakit gazetesi birinci sayfadan "Aldanmayınız" başlığıyla gazete adına dolandırıcılık yapan Doktor Habil ve Nurullah isimli iki kişiden söz etti. Londra ve Panorama birahanelerine giden dolandırıcılar Vakit adına abone ve ilan toplamıştı. Dipnot: Aldanmayınız, Vakit, 25 teşriğini evvel 1929. Vakit'in bunu duyurmasından 10 gün sonra gazeteye noter kanalıyla gönderilen ihtarname, Milli Ekonomi Gazetesi başyazarı Habil Adem imzasını taşıyor. "Hayatımı 20 yıldan beri gazeteci olarak kazanıyorum" deyip adını lekeledikleri için gazeteyi mahkemeye vereceğini bildiriyordu. Vakit kendisini "biz sadece Doktor Habil ve Nurullah'tan söz ettik, adını bile duymadığımız Milli Ekonomi Gazetesi başyazarı üzerine alındı. Bizi dolandıran adamı kastettik. Şimdi bütün Doktor Habillere, bütün Nurullahlara hakaret ettiğimiz mi iddia edilecek? Doktor Habil kimdir? Habil Adem kimdir? Doktor Habil kimdir?" diye savundu. Ancak ne Habil Adem mahkemeye gitti, ne de Vakit konuyu takip etti. Dipnot: Vakit, 5 teşriği nisani 1929. Büyük Balık Yunus Nadi. Habil Adem, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın desteklediği Yarın gazetesine ve başyazarı Arif Oruç'a yakındı. Gazetede 16 Şubat 1931 günü İran Şahı Ahmet Kaçar'ın sarayında başlığı ile 41 bölüm sürecek bir yazı dizisine başladı. Haziran ayında hem Arif Oruç'la birlikte kuracağı İşçi Çiftçi Partisi'nin hem de Yarın gazetesinin temsilcisi olarak İzmir'e gitmişti. İzmir'de yayımlanan Hürriyet gazetesinde Zakkumzade imzasıyla çıkan bir yazı Habil Adem'i yerden yere vuruyor, yaptığı dolandırıcılıkları ima ediyordu. 40 bin sarı lirayı Venedik'te, Nice'de, Davil'de, Paris'te, Monte Carlo'da, hülasa Avrupa ve Amerika'da yine meşhur Habil Adem Bey, bu sefer Yarın gazetesi muharriri, muhabiri ve mümessili sıfatıyla asitanemize geldi. 40 bin çil sarı lira bu, şaka değil. Fakat bu paraları kıtır kıtır yiyen, cayır cayır harcayan bu zat-ı şerif bu sefer Havariyun'dan, yani Yuhanna'dan misali elinde kitap değil, lakin bir adet program ile meydana çıktı. Bu program ne 40 bin çil ve sarı liradan ve ne dahi şampanyadan ve sefahatten dem vuruyor ve yalnız amele ve çiftçi fırkasından bahsediyor. Dipnot: Mustafa Şahin, Yaşar Akyol, Habil Adem ya da namı diğer Naci İsmail Pelister hakkında. Toplumsal Tarih, sayı 12 Aralık 1994. Habil Adem Yarın gazetesinde başyazar Arif Oruç'un Yunus Nadi ile giriştiği sert polemikte de yer aldı. Arif Oruç daha önce çiftçiler yoksulluktan kırılırken Ziraat Bankası'nın hükümete yakın isimlerden iktidarın sahibi gazeteci Ali Naci'ye, Karacan, verdiği 35 bin liralık krediyi yazmış. Ali Naci ile giriştiği sert polemikten sonra 5 ay hapiste kalmıştı. Dipnot: Arif Oruç, İbret ve Hayret'le okuyunuz. Yarın, 27 Ağustos 1930, aktaran Aytaç Yıldız. Erken Cumhuriyet döneminde siyasi muhalefet ve eleştirinin sınırları. Yarını okumak, Turkish Studies sayı 8 ve 7, yaz 2013. Oruç serbest kalınca bu defa Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi ve başyazarı Yunus Nadi ile kapışmıştı. Dipnot: Yunus Nadi, Cemiyet Mahkeme ve Efkar-ı Umumiye, Cumhuriyet, 31 Temmuz 1931. Arif Oruç ve Habil Adem'in bir işçi ve çiftçi fırkası kurmaya hazırlandıkları yolundaki haberler tartışmaları alevlendirdi. Yunus Nadi bu fırkayı komünist tehdit olarak görüyor, Oruç ise Yunus Nadi'nin bir zamanlar kalpağının tepesini kırmızı kadifeyle kaplayıp mecliste Bolşevik Türk mebusu diye dolaştığını hatırlatıyor. Nadi'nin yolsuzluklarını sıralıyordu. Dipnot: Menfur Adama Cevap, Yarın, 22 Haziran 1931. Halil Adem bu polemiğin kızıştığı günlerde çantasından Bakü'de Türkiye Komünist Partisi lideri Mustafa Supi tarafından bastırılan bildirileri çıkarttı ve kurnazca bir plan yaptı. Bildirilerin kopyası alındı, altındaki Mustafa Supi imzası giyotinle kesildi, Yarın matbaasından bir mürettip Yunus Nadi'ye giderek Arif Oruç'un komünist bildiriler basmasından rahatsız olduğunu söyleyerek iş istedi. Yunus Nadi bildirileri istedi. 1000 lira isteyen mürettibe 200 lira verdi. Habil Adem, Arif Oruç ve bütün Yarın ekibi bu parayla Bomonti bahçesinde şahane bir yaz gecesi geçirdi. Sabahlara kadar bira içip Yunus Nadi'nin ertesi gün ne yazacağını konuştular. Yunus Nadi Zoka'yı yuttu. Acele etmiyor, elindeki belgeyle rakibini yavaş yavaş köşeye kıstırmayı düşünüyordu. 26 Temmuz 1931 günü birinci sayfada Ali Kemal ve Arif Oruç'un karikatürlerini yan yana koydu. Eskişehir'de yayımlanan bir beyannameden söz edip, bu vesikaları utanmak kelimesinin manasını bile bilmeyen Arif Oruç'un şeceresini utandırmak için neşretmiyoruz. Bu memlekette böyle bir vatan haininin hala nasıl gazetecilik edebildiğini sormak, onun melun bir serseri olduğunu bilmeyip de yazdıklarına inananların gözünü açmak için neşretmek istiyoruz. Arif Oruç'un bütün mahiyetini meydana vuran bu vesikaları yarın neşre başlayacağız diye hem meydan okudu hem de göz korkuttu. Dipnot: Ali Kemal'in Halefi Cumhuriyet, 26 Temmuz 1931. Yunus Nadi 27 Temmuz 1931 günü tuzağa düştü. Hıyanet belgeleri başlığıyla Bakü bildirisini Arif Oruç milli mücadeleye kundak sokmak için Eskişehir işçilerini kıyam ve isyana teşvik etmişti diye duyurdu. Bildiride geçen konukları selamlarız benzeri ifadeleri de gözünden kaçırmıştı. Dipnot: Hıyanet vesikaları Cumhuriyet 27 Temmuz 1931. Yarının cevabı 28 Temmuz'da birinci sayfada 8 sütuna atılan sersemleyen Yunus Nadi ahmağının neşrettiği Hıyanet Vesikasına Bakın başlığıyla geldi. Sadece bildirinin imzasız ve tarihsiz oluşuna dikkat çekildi, başka bir ipucu verilmedi. Yunus Nadi ertesi günde Bakü'de basılan bildiriyi Arif Oruç'un Eskişehir'de dağıttığı Hıyanet Vesikası diye yayımlamayı sürdürdü. Dipnot: Dikkat, melun kudurdu, her tarafa saldırıyor. Cumhuriyet 29 Temmuz 1931. Arif Oruç ağır darbeyi aynı gün vurdu. 8 sütuna manşetle Enver Paşa'nın iştirak ettiği Bakü Kongresi akabinde Mustafa Supi Partisi'nin beyannamesini Arif Oruç'a atfeden ahmak. Onları sana el altından yolladık, sen de 1000 lira talebine karşı 200 lira verdin. Baba Ali Caddesi'ndeki arkadaşların çoğunun haberi var. İşte bu da sana son azizliğimizdir. Sen bu derece ahmaksın diye devam ediyor. Nadi'nin bastığı belgenin son satırlarında kongrenin de selamlandığının yazıldığını hatırlatıyordu. Dipnot: Ahmak tuzağa düştü. Yarın 29 Temmuz 1931. Yunus Nadi dolandırıldığını anladı ama yiğitliğe de leke sürdürmek istemedi. Bildirinin Arif Oruç tarafından basılıp dağıtıldığını iddia etmeye devam etti. Belgeler için 200 lira verdiğini reddediyor, öte yandan bunun dolandırıcılık itirafı olduğunu söylüyordu. 31 Temmuz'da konuyu mahkemede hesaplaşacağız diyerek kapattı. Fakat konu kapanmadı. 3 Ağustos günü Yarın gazetesinin önünde otomobilden inen Arif Oruç'a 4 kişi birden saldırdı. Yunus Nadi'nin Yeni Gün gazetesinin müneccim gibi baskıyı geciktirmesi, adeta saldırıyı bekleyerek 2 kişinin Arif Oruç'u dövdüğünü yazması dikkat çekiciydi. Cumhuriyet haberi birinci sayfasından basın tarihine kara bir leke olarak geçecek vatan haini Arif Oruç dün 2 gençten dayak yedi başlığıyla duyurdu. Dipnot: Vatan haini Arif dün 2 gençten dayak yedi. Cumhuriyet 4 Ağustos 1931. Saldırganlar milli hislerle galeyana geldik deseler de yarın bu kişileri Yunus Nadi'nin evine mobilya yaptıklarını ortaya çıkardı. Yunus Nadi arkasına devletin gücünü almıştı. Yeni matbuat kanunu 25 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Yarın yayınlarını 19 Ağustos'a kadar sürdürebildi. Arif Oruç ve Habil Adem'in kurucuları arasında yer aldığı Laik Cumhuriyet İşçi ve Çiftçi Fırkası'na da izin verilmedi. Dipnot. Arif Oruç geçmişini sağlamak için ayakkabıcılık dahil pek çok işi denedi. 1933 yılında hükümet tarafından bir oldu bittiğiyle mahkeme kararı olmaksızın Bulgaristan'a sınır dışı edildi. Habil Adem yarından sonra 7 Eylül 1931'de mücadele, 28 Eylül 1931 günü de Adalet gazetesinin ilk sayısını çıkardı. Fakat gazeteler aynı gün valilik tarafından muvazaalı olduğu iddiasıyla kapatıldı. Antoine Pio'ya komplo. Habil Adem ekibiyle birlikte sahip olduğu gazete ve dergi imtiyazlarıyla ilan ve abone işini başka boyuta taşıdı. Siyasi kavga vermek yerine ne zaman çıktıkları pek de belli olmayan bu dergiler için dolgun ücretli reklamlar alıyor, reklam vermeyenleri de tehdit ediyordu. Buna itiraz etmenin bedeli ağırdı. Union Sigorta Genel Müdürü Antoine Pio bu hatayı yaptı. Kalantor iş adamı Ankara Palas, İttihad-ı Milli Türk Sigorta Şirketi, Büyükada Yat Kulübü, Osmanlı Anonim Şirketi gibi pek çok şirketin kurucusu, ortağı ve yöneticisiydi. Yunus Nadi Celal Bayar, Mahmut Nedim gibi politika ve güç simsarlarıyla yakındı. Sağda solda 24 saatte kanun çıkartırım diyecek kadar gücüne güveniyordu. Fransız vatandaşı olan Pio, Habil Adem ve şürekasının reklamları artırma isteğini reddetti. Habil Adem'in arşivinden Fransız hükümetinin Antoine Pio'ya verdiği Legion d'Honneur nişanının beratını çıkardı. Beratta nişanın Pio'ya 1. Dünya Savaşı'nda yaptığı hizmetler nedeniyle verildiği vurgulanmıştı. Habil Adem basit bir mantık yürüttü. Madem ki 1. Dünya Savaşı'nda Fransa Osmanlı İmparatorluğu'nun düşmanıydı, aynı dönemde Fransa'ya hizmet eden ve bu yüzden ödüllendirilen biri düşmana hizmet ediyor demekti. İşte bu mantıkla Pio'nun Fransa'ya hizmet ettiği için madalya aldığına dair haber İktisadi Hafta ve Ticaret gazetelerinde yayınlandı. Antoine Pio küplere bindi. Her iki gazeteyi ve sorumlusu İrfan Bey'i kendisine hakaret ettikleri ve casuslukla itham ettikleri gerekçesiyle mahkemeye verdi. Pio politikadaki gücüne güveniyordu ama İrfan Bey de avukatı da kolay lokma değildi. Mahkemede Pio'nun iki ülke savaş halindeyken düşman Fransa'ya ne gibi hizmetler yapıp bu nişanı aldığını açıklamasını istediler. Avukat Mustafa Hayri konunun bilirkişi olarak Milli Savunma Bakanlığı'na sorulmasını istedi ve eğer Antoine Pio savaş zamanında Türkiye'ye hizmet etseydi Fransızlar nişan değil idam cezası verirlerdi. Casusların üzerinde casus diye bir damga yoktur. Kimi artist, kimi boyacı, kimi de Union Sigorta Müdürü sıfatıyla bulunabilirler dedi. Pio sıkışmıştı. Mahmut Nedim Bey'in Milliyet Gazetesi'nde 1. sayfadan yayımlanan bir demeciyle kendini savunmaya çalıştı. Dipnot M. Pio izahat veriyor Milliyet 24 Kanunu evvel 1933. Pio'nun çevresi de devreye girdi. Dava İrfan Bey aleyhine 6 ay hapis ve para cezasıyla sonuçlandı. Antoine Pio ilk dalgayı atlatmıştı ama Habil Adem pes etmedi. Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'a yakın isimlerden Halil Yaver'e gitti. Habil Adem Halil Yaver'e kimi kitaplarını kaleme alacak kadar samimiydi. Yaver Antoine Pio aleyhine bir rapor yazdı. Ayrıca İrfan Bey de Pio'nun yazıhanesine gelerek hem Türklüğe hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğini iddia etti. Küçük yazıhaneye sığmayacak kadar çok şahit de buldu. Irkçılığın rüzgarıyla Pio'ya iki dava birden açıldı. Dipnot. M. Pio aleyhinde takibat yapılıyor Cumhuriyet 7 Mart 1934. Antoine Pio bunu beklemiyordu. Valizini topladı, apar topar Avrupa'ya gitti. Hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Bir daire ve 12 şirkette hisse senedinden oluşan varlıkları haczedildi. Pio güçlü dostlarına rağmen ancak 2 yıl sonra Habil Adem ve adamlarından kurtulup Türkiye'ye dönebildi. Dipnot Mustafa Şahin Yaşar Akyol. Adı geçen eser sayfa 22. Bankayı batırıyordu. Habil Adem Pio'yla savaşırken Adapazarı Türk Ticaret Bankası'nı da gözüne kestirmişti. 1913 yılında kurulan banka büyük çalkantıları atlatmış, büyükçe bir yerel banka haline gelmişti. banka yöneticileri Habil Adem ve adamlarından gelen reklamları arttırma talebini kabul etmedi. Habil Adem bankanın bilançosunu didik didik etti, mali yapının gerçekten de bozuk olduğunu gösteren bir rapor hazırladı, raporu dergilerinden birinde basıp dergiyi de bankanın hissedarlarına postaladılar. Raporu gören hissedarlar soluğu bankada alıp paralarını çekmeye başladılar. Hissedarların para çektiğini duyanlar da bankaya üşüşünce 2,5 milyon lira çekildi ve banka batma noktasına geldi. Hükümet duruma müdahale etmek zorunda kaldı. Bir yasa çıkartıldı. 5 banka ve hazine Adapazarı Ticaret Bankası'na 1,2 milyon lira sermaye koyarak bankayı kurtarabildi. Dipnot, Adapazarı Ticaret Bankası Milliyet, 3 Teşri Nisani 1934. Konu kapatılmıştı ama Habil Adem durmadı. Gazetelerin ilan, dağıtım ve kağıt işlerini elinde tutan Burla biraderler ve Hofer şirketlerini hedef aldı. Habil Adem çıkardığı gazetelere kağıt bulmakta sıkıntı yaşayan Hakkı Tarık Us adına hareket ediyordu. İstanbul'un Sesi dergisinde Türk matbuatı Yahudilerin kontrolü altında başlığıyla bir yazı yazdı. Burla biraderleri Hofer'i hedef gösterdi. Ahmet Emin, Enis Tahsin gibi gazete patronlarının sabetayist olduğunu ve Yahudiliğe hizmet ettiğini ileri sürdü. 11 Eylül 1936'da ilk sayısı çıkan bu dergi için 22 Eylül'de savcılık tarafından soruşturma açıldı. Davaya bilirkişi olarak atanan Hilmi Ziya, Ziyaettin Fahri ve Mustafa Şekip yazının ilk bölümündeki Yahudilik tartışmasının Avrupa'da yapılan bilimsel bir tartışma olduğu, ikinci bölümde gelen isimlerin ise şahısları ilgilendirdiği gibi bir rapor verdiler. Dava 1937 yılı sonuna kadar sürdü. Dipnot, Yahudilik için Avrupa alimleri ne yazmışlar? Cumhuriyet, 21 Mayıs 1937. Hem Piyo hem de Adapazarı Ticaret Bankası'na yapılanlar hükümetin sabrını taşırmıştı. Basın yasasında yapılan değişiklikle Habil Adem ve ekibinin elindeki bütün imtiyazlar alındı. Habil Adem hayatının geri kalan bölümünde Yarım Ay dergisine, Necip Fazıl'ın ünlü Büyük Doğu dergisine makaleler yazdı. 1949 yılında hayatını kaybetti. Şantaj yaparak reklam toplayan gazete ve dergiler Habil Adem'den sonra da yıllarca varlığını sürdürdü. Habil Adem ya da Naci İsmail'den geriye başka adlarla yazdığı kitaplar ve bu kitapların gerçek olup olmadığına dair bitmez tükenmez tartışmalar kaldı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 50.